12. kaset 2. yüz. İkinci olarak Lübnan'ın etnik yapısında ülkede konuşulan Arap dili ve Arap kültürü ile Hristiyan Batı kültürü, dinsel yapısında ise Hristiyanlıkla Müslümanlık çatışmaktadır. Yani bir yanda Hristiyan ve Batı kültürü ile öte yanda İslam ve Doğu kültürü aynı potada erimemektedir. Lübnan'ın Hristiyan önderlerinin bir bölümü ülkenin Hristiyan benliğini korumak istemekte ve kendilerini tümüyle Hristiyan Batı ile özdeşleştirme amacını sürdürmektedirler. Üçüncü olarak Lübnan toplumunun ailelere bölünmüş yapısı ülkenin siyasal yaşantısına kişisel özelliğini sokmuştur. Bu kişisellik zaten bölünmüş olan toplumu daha da kutuplaştırmakta, iki ya da daha çok aile ve destekçileri arasındaki çatışmayı körüklemekte ve ülkede ulusal bir birlik kurma çabalarını engellemektedir. Franje, Şamon, Jemayel gibi Hristiyan Maruni, Asad gibi Şii ve Cambolat gibi Dürzi aileler Lübnan siyaset sahnesinin vazgeçilmez adları olmuş, bu Marunilerden çoğu devlet başkanlığı yapmıştır. Dolayısıyla ekonomik ve siyasal istikrarın bozulduğu dönemlerde ülkenin siyasal denetimini ele geçirme çabaları büyük çatışmalara yol açmaktadır. B. İç savaşın başlaması. Nüfusu hemen hemen yarı yarıya Müslüman ve Hristiyanlardan oluşan Lübnan, 1943 yılında tam bağımsız olduğundan bu yana siyasal istikrarını geleneksel olarak bir Hristiyan başkan ve Müslüman başbakan seçerek sürdürüyordu. Ancak süregelen Arap-İsrail savaşlarının sonucu olarak evsiz ve yurtsuz kalan 400 bin Filistinli Arap nüfusun Lübnan'da kurdukları mülteci kampları, Lübnan'ın zaten hassas olan etnik dengesini bozdu. Filistin Kurtuluş Örgütü bu kampları İsrail'e karşı gerilla savaşı yürütmekte olan Filistinlilerin eğitim merkezleri olarak kullanmaya başladı. Buna karşılık olarak İsrail ordusu da Lübnan içindeki bu kamplara sık sık saldırılarda bulunmaya başladı. İşte bu gelişmelerin sonucu olarak barışı sağlamak için Suriye birlikleri ile BM Barış Gücü Lübnan sahnesine girdi. 1975 yılında sağcı Hristiyanlar, solcu Müslümanlar ve Filistin gerillaları arasında bir iç savaş çıktı. 1976 yılının Nisan ayında ABD ile İsrail'in de onayı ile 30 bin Suriye askeri çatışmaları durdurmak amacıyla Lübnan'a girdi ve 1976 Kasım'ında Beyrut'u denetim altına alarak çatışmaların şiddetini azalttı. Bu arada 60 bin kişi iç savaşta ölmüş bulunuyordu. 1978 yılının Mart ayında İsrail, Lübnan'ın güney bölgesini işgal ederek buradaki Filistin kamplarına ağır zarar verdi ve Haziran ayında bölgeye BM Barış Gücü gelince geri çekildi. Lübnan'da parlamento 1976 yılında Hristiyan bir banker olan Elias Sarkis'i başkanlığa getirdi ve o da Müslüman Selim El Hosu başkanlığa atadı. Lübnan'da 6000 kişilik bir BM Barış Gücü bulunmasına rağmen ülkenin güney bölgesinde 1979 yılı boyunca Hristiyan milis kuvvetleriyle Filistinliler arasında çatışmalar sürdü. İsrail bir yandan bu milis gücünü top ateşiyle desteklerken, öte yandan Filistin kamplarına karşı hem karadan hem de havadan saldırılarda bulundu. 19 Nisan 1979 tarihinde güneydeki Hristiyan milis gücünün önderi olan Albay Saad Haddad, bölgenin Hür Lübnan adıyla bağımsız olduğunu ilan etti. Çatışmaların genişlemesi karşısında İsrail'in bölgeyi tümüyle işgal altına almasından endişelenen Suriye, 15 bin kişilik bir kuvvetini Arap Birliği'nin de davetiyle 1978 yılında Lübnan'a soktu ve bu kuvvetler hem Hristiyanlarla hem de Filistinlilerle mücadeleye başlayarak ülkede istikrarı sağlamaya çalıştılar. 1 Nisan 1981 tarihinde Zehle yakınlarında Suriye birlikleri ile Hristiyan kuvvetleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi ve bölgede hüküm sürmekte olan ateşkes bozuldu. Nisan ayına gelindiğinde Suriye birlikleri yalnız Hristiyan milislerle değil Müslümanlarla da mücadeleye başladı ve ayrıca çeşitli Müslüman mezhepler arasında da silahlı çatışmalar başladı. Haziran ayında İsrail uçaklarının Beyrut'a saldırılarında 800 kişi öldü. Bu ayın ortalarında Lübnan'daki Filistin Kurtuluş Örgütü mevzilerini ortadan kaldırmak için İsrail hava, kara ve deniz kuvvetleri eşgüdümlü bir harekat başlattılar ve Lübnan'ın güneyini işgal ettiler. Bekaa Vadisi'nde bu işgal kuvvetleriyle Suriye birlikleri arasında da çatışmalar çıktı ve İsrail birlikleri Beyrut'un kıyı mahallelerini işgal ettiler. Lübnan iç savaşında önemli bir gelişme, 1 Eylül 1982 tarihinde Başkan Reagan'ın yeni bir Orta Doğu barış planı önermesidir. Bu planın önemli hükümlerine göre Gazze bölgesi ve Batı yakasında yaşayan bütün Filistinlilere Ürdün'ün denetimi altında tam özerklik verilecek ve İsrail işgali altında tuttuğu bölgelerde yeni yerleşim alanları kurmayacaktı. İsrail hükümeti 2 Eylül'de Gazze şeridinde özerk Filistin'in kurulmasına İsrail'in güvenliğini tehdit edeceği gerekçesiyle karşı çıktı ve işgal altındaki bölgelerde İsrail yerleşim alanları kurmaya devam edeceğini de ilan etti. 1980'li yıllar Lübnan'ın özlediği barışı getiremedi ve 1975'te başlayan iç savaş hızını artırarak sürdü. Barış güçlerinin varlığı ve çeşitli ateşkes uygulamaları bir kere dengesi bozulmuş olan Lübnan'da çatışmaları durduramadı. 1982 Haziran'ında İsrail Filistinlileri bölgeden çıkarmak için Lübnan'ın güneyine girdi ve İsrail'in verdiği destekle de Cumhurbaşkanı seçilen Falangist Parti önderi Beşir Gemayel göreve başlamasından hemen sonra bombalı bir saldırıda öldü. Yerine kardeşi Emin Gemayel geçti. Saldırılara hedef olan uluslararası barış gücü 1984 yılında ülkeden çekildiyse de İsrail askeri varlığını sürdürdü. 1987 yılının Haziran'ında Başbakan Raşit Kerami de bir suikast sonucu öldürüldü. Ülkedeki karışıklığı ortadan kaldırmak isteyen Suriye, Batı Beyrut'a asker gönderdi ve Maruniler arasından seçilen Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini sınırlandıran ve mecliste Hristiyanlar lehine var olan dengesizliği giderecek formülü içeren bir öneri paketi sunduysa da durumda önemli bir değişiklik olmadı. Müslüman önderler ise Suriye barış planını desteklemeyi reddeden Gemayel'e karşı boykot uygulamaya başladılar. 1989 Kasım'ında toplanan Ulusal Meclis, ılımlı bir Hristiyan olan René Movad'ı Cumhurbaşkanı seçtiyse de Lübnan'ın kısır döngü kalıbına uygun olarak Movad da bir suikaste yaşamını yitirdi. 24 Kasım'da yine bir Hristiyan olan Elias Ravi Cumhurbaşkanı seçildi. Ancak bu arada ordu komutanı Michel Aoun, AOUN, Hristiyanların bir başka önderi olarak ortaya çıktı ve merkezi hükümetle mücadeleye başladı. Çok sayıda kişinin ölmesine yol açan çatışmalardan Suriye ile onun Lübnan'daki müttefiklerini suçlayan Aoun, Suriye Lübnan'dan elini eteğini tümüyle çekmedikçe herhangi bir anlaşmaya varmayacağını açıkladı. Aynı yıl içinde Arap Birliği örgütünün oluşturduğu çeşitli arabuluculuk komitelerinin çabaları Lübnan'a uzlaşma ve barışı getirecek sonucu doğurmadı. Nihayet 22 Mayıs 1991 tarihinde Suriye ile Lübnan arasında imzalanan bir antlaşma ile Suriye 1943 yılında bağımsızlığını kazanmasından sonra ilk defa Lübnan'ı ayrı ve bağımsız bir devlet olarak tanıdı. Bu tarihten sonra Lübnan, merkezi hükümetinin en önemli sorunları etnik dengelerin bozulup yeni çatışmalara yol açmasını önlemek, ülke topraklarının her tarafında denetimi sağlamak ve İsrail'in zaman zaman saldırıda bulunduğu gerilla kamplarının ne yapılacağı konusuna açıklık kazandırmaktır. Örneğin İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki gerilla kamplarına 25-29 Temmuz 1993'teki saldırıları sonucunda 200 bin kişi evinden olmuştur. 4. Mısır-İsrail Uzlaşması. Orta Doğu'da son yılların en önemli ve sonuçları açısından da en tartışmalı siyasal gelişmelerinden biri, İsrail ile Mısır'ın aralarındaki 30 yıllık düşmanlığa son verip uzlaşmaya gitmeleridir. Washington'da 1978 Eylül'ünde imzalanan Camp David çerçeve antlaşması temelinde Mısır ile İsrail yine Washington'da ABD'nin sürekli çabası ve iki tarafa da görülmemiş miktarda ekonomik yardım sözü karşılığında 26 Mart 1979'da bir barış antlaşması imzaladılar ve bu antlaşmanın bir ay sonra onaylanmasıyla iki ülke arasında 1948 yılından beri sürmekte olan savaş durumuna son verdiler. Bu antlaşma FKÖ ile hemen hemen bütün Arap dünyasında tepkiyle karşılanmış ve Mısır'a karşı geniş bir siyasal ve ekonomik boykota girişilmişti. Öte yandan imzalanan antlaşmaya uygun olarak 1979 Eylül'ünün sonunda İsrail'in işgali altında bulunan Sina Yarımadası'ndan aşamalarla geri çekilme süreci tamamlanmıştı. Ayrıca Mısır, İsrail ve Amerikan görüşmeciler arasında İsrail işgalindeki Batı Şeria ve Gazze şeridinde yaşayan Filistinlilere özerklik sağlanması amacına yönelik toplantılar da başlamıştı. İsrail'in bu yöndeki isteksizliği, 1982 tarihli Reagan'ın Orta Doğu planına karşı İsrail'in tepkisinde de ortaya çıktı. Bu arada 2-3 Nisan 1979'da Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın 1977 Kasım'ında Kudüs'e yaptığı ziyarete karşılık olmak üzere İsrail Başbakanı Menachem Begin, Mısır'ı ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı olarak Kahire'ye gitti. Mısır-İsrail Antlaşması'na tepki, Camp David Çerçeve Antlaşması'na gösterilen tepkinin hemen hemen aynı oldu. Batılı devletlerce son derece olumlu karşılanırken, Romanya dışında tüm Doğu bloku ülkelerince ve Arap devletleri tarafından kınandı. Mısır'a karşı uygulanacak politikayı saptamak ve ortak hareket etmek üzere, Arap Birliği Devletleri 27 Mayıs 1979'da Bağdat'ta toplandılar. Toplantıda şu konularda anlaşmaya varıldı. İ. Arap devletlerinin büyükelçilerini hemen Mısır'dan çekmeleri ve diplomatik ilişkileri kesmeleri. İ. Arap Birliği merkezinin geçici olarak Tunus'a taşınması. İ. Mısır'ın bağlantısızlık hareketi, İslam Konferansı ve Arap Birliği örgütlerindeki üyeliklerinin askıya alınması. İ. Camp David ve Mısır-İsrail Barış Antlaşması'nın gerçekleşmesindeki önemli payı nedeniyle ABD'nin şiddetle kınanması ve Mısır'a Arap devletlerince yapılan her türlü ekonomik yardımın kesilmesi ve ticari kolaylıkların durdurulması. Mısır-İsrail'le uzlaşmasından sonra savaş yükünü omuzlarından atmış, ABD'den ekonomik yardım almaya başlamışsa da Arap dünyasında tam bir yalnızlığa sürüklenmiş ve Filistin davasına ihanetle suçlanmıştır. Ancak 1980'lerin ortalarına gelindiğinde Arap devletlerinin Mısır'a karşı tutumlarında belirli bir yumuşama ortaya çıkmıştır. 5. Filistin Kurtuluş Örgütü ve Tarihsel Gelişimi. Orta Doğu savaşları ve gelişmeleri incelenirken sorunun temelini oluşturan ve davalarına bir çözüm getirilmedikçe bölgeye barışın kolay kolay gelemeyeceği Filistinlilerin temsilcisi durumunda bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün FKÖ, bazı ayrıntılarla ele alınması gerekmektedir. Bağımsız bir Filistin devleti kurma yolunda FKÖ 7 önemli aşamadan ya da bunalımdan geçerek bugünkü biçimini almıştır. İ. 1948 yılındaki Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra Filistin'in bağımsızlık mücadelesi, İsrail'e karşı geniş ölçekli Arap mücadelesinin kapsamı içinde bulunuyor ve bu davanın önderliğini Arap devletleri yürütüyordu. Filistin kurtuluş grupları arasında ilki olan El Fetih, 1956 tarihli Süveyş Savaşı'nı izleyen yıllarda kuruldu. Önceleri örgütün kurucu üyeleri ülkelerini Arap Birliği kuvvetlerince kurtarmayı düşünüyorlardı. Ancak bu sıralarda iki olay El Fetih'in bu tutumunu temelinden değiştirdi ve Arap devletlerine dayanmak yerine silahlı halk savaşına başvurdu. 1958 yılında Mısır'la Suriye arasında kurulmuş olan Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin 1961 yılında dağılması ve 1962 yılında Cezayir Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşması önemli dönüm noktaları oldu. Birincisi Arap Birliği düşünü ortadan kaldırdı, ikincisi ise örgütlü bir halk savaşının büyük bir emperyalist devlete karşı bile başarılı olabileceğini gösterdi. Bu gelişmeler üzerine El Fetih silahlı mücadeleye girişerek ülkelerini İsrail işgalinden kurtarmak isteyen tüm Filistinlilerin çabasını örgütlemeye koyuldu. Kısaca Arap Birliği ülküsünün yıkılması ve bununla birlikte Filistin'in birleşik bir Arap gücü tarafından kurtarılması amacının zayıflaması, El Fetih'i stratejisini, değerlerini ve inançlarını değiştirmeye itti. İ. El Fetih'in yeni amaçlarından en önemlisi İsrail ile silahlı mücadeleye girişmekti. El Fetih'in ilk komando saldırıları 1964 yılının Aralık ayında başladı. Cezayir modelinden esinlenen El Fetih, siyasal bir kadronun oluşmasından önce silahlı mücadeleye girişmeyi ve bu yolla kitleleri harekete geçirip Filistin birliğini sağlamayı planladı. 1965 ve 1966 yıllarında komando saldırıları yoğunlaştı. Ancak 1967 Haziran Savaşı'ndaki İsrail zaferi, Orta Doğu'nun siyasal ortamında büyük değişikliklere yol açtı. İsrail işgali sonucunda Batı yakası ve Gazze şeridinin insan ve toprak kaynağı El Fetih'in denetiminden çıktı. Böylece El Fetih 1967 yılında iyi örgütlenmiş ama küçük bir grup olarak kaldı. El Fetih stratejisinde de değişiklik yaptı. İsrail'e saldırıp sonra Arap ülkelerine sığınma taktiği, Arap ordularının saldırı gruplarını koruyabileceği varsayımına dayanıyordu. Arap ordularının kendi ülkelerini bile koruyamadıkları ortaya çıkınca bu stratejide değişiklik gerekti. Bunun ötesinde 1967 savaşı Filistin Kurtuluş Hareketi'ni de parçaladı ve El Fetih Filistin'in kaynaklarını başka gruplarla paylaşmaya başladı. Birçok ideolojik grubun birleşmesiyle Filistin'in kurtuluşu için halk cephesi PFLP kuruldu. İİİ 1967 savaşından sonra El Fetih ve PFLP adı sık sık duyulmaya başladı. 1968 yılında Suriye kendi Filistin örgütünü, yani SAİKA'yı, Halk Kurtuluş Savaşı'nın öncüleri, kurunca Filistin örgütlerinin sayısı artmaya başladı. Suriye'nin bu örgütü direniş örgütleri içinde en büyüğü ve önemlisi oldu. Suriye El Fetih ve PFLP'ye desteğini keserek zamanla SAİKA'yı bölgede kendi amaçlarını sürdürmek için kullanmaya başladı. El Fetih ise özellikle Ürdün'de asıl etkili örgüt olarak kaldı. 21 Mart 1968'de tüm Filistin hareketini etkileyen çok önemli bir olay oldu. İsrail ordu birlikleri Ürdün akarsuyunu geçerek Doğu Ürdün'deki Karameh kentine saldırdılar. Bu kentte 1948'de Hayfa'dan Eriha'ya, 1967'den sonra ise Karameh'e sığınan 40 bin Filistinli vardı. İsrail saldırısı güçlü bir komando direnişiyle karşılaştı ve Filistinliler 1967'de Arap ordularının yaptığının aksine yerlerini terk etmediler. Sonunda kent yok edildi ama İsrail'de ağır kayıplara uğradı. Karameh direnişi büyük bir propaganda gücü oluşturdu ve komando örgütlerine yazılan Filistinlilerin sayısı artmaya başladı. Filistin kitleleri uyanmış ve potansiyellerini kavramaya başlamışlardı. Öte yandan Karameh direnişi, Filistin Kurtuluş Hareketi içindeki dört önemli güç merkezini açıkça ortaya çıkardı. El Fetih en geniş ve etkili gerilla grubuydu. PFLP, Marksist ideolojisi yüzünden prestij kazanmışsa da, üye sayısı daha ulusçu görünen El Fetih'inki kadar değildi. Bunların yanında Suriye'nin ve öteki Arap devletlerinin kendi örgütleri vardı. İçlerinde en etkilisi Suriye'nin SAİKA'sıydı. PKÖ 1964 yılında Filistin halkının meşru temsilcisi olarak kuruldu ama gerçekte Nasır'ın Filistin hareketi içindeki aracı durumundaydı. 1967 savaşına katılmaması eleştirilere konu olmuşsa da örgüt hala Filistin Kurtuluş Ordusu'nu denetimde bulunduruyordu. İV 1969 yılına gelindiğinde El Fetih, Filistin hareketini kendi denetiminde birleştirecek kadar güçlendi. PKÖ en çok tanınan Filistin örgütüydü ama 1967 yenilgisiyle inanılırlığını yitirmeye başlamıştı. İşte El Fetih bu durumdan yararlanmak istiyordu. Karameh olayından sonra hızla güçlenmeye başlayan Fedai'nin aracılığıyla bu işi daha kolay gerçekleştirebilirdi. Toplanan Filistin Ulusal Kongresi'nde El Fetih, PKÖ'nün denetimini eline geçirdi ve Yasser Arafat'ı Yürütme Komitesi Başkanlığı'na getirdi. Ancak El Fetih'in tüm Filistin hareketini PKÖ altında birleştirmeye çalışması, öteki grupların özerklik istekleriyle karşılaştı. Ve 1970 yılının başlarında Ürdün'de ortaya çıkan anlaşmazlık, çeşitli Filistin grupları arasında birlik kurulması ihtiyacını hissettirdi. Filistin-Ürdün çatışması 1970 Eylül'ünde en geniş boyutuna ulaştı. Direniş hareketinin genişlemesiyle Filistinlilerin çeşitli örgütler, hastaneler ve üsler kurması gerekiyordu. Bu ise Ürdün'de kralın egemenliğini sınırlandırıyordu. Bu yüzden kral ile Filistin örgütleri arasındaki güç mücadelesi hızlandı. PFLP ve ondan kopan Filistin'in Kurtuluşu için Demokratik Halk Cephesi, FD-FLP, gerici olarak niteledikleri Kral Hüseyin rejimini devirmek için mücadeleye başladılar. Ancak 1970 sonlarında Kral Hüseyin Filistinlilere karşı başarı kazanarak merkezi otoriteyi yeniden kurdu. Bu yenilginin önemli ve uzun süreli sonuçları oldu. Savaş boyunca eğitilmiş 3000 gerillanın ölümü bir yana, küçük Filistin grupları ya eridi ya da El Fetih ile birleşti. PDFLP önemini yitirerek El Fetih'in önderliğini kabul etmek zorunda kaldı. VI Filistin bunalımının etkileri sürdü. En önemlisi İsrail'e karşı saldırılarda artık Lübnan'ın kullanılmaya başlamasıdır. Filistinli gerillalar üs olarak sürekli Lübnan'da kalmaya başladılar. Fedai'ne karşı İsrail saldırılarının da yoğunlaştığı bölge artık Lübnan olmuştu. Bu durum tıpkı Ürdün'de olduğu gibi Lübnan'da da nazik hükümet dengesini etkilemeye başladı. 1973 savaşı ve bunun sonucu olarak bazı Arap devletlerinin İsrail ile görüşme masasına oturma eğilimleri Filistin hareketi için zararlı olmaya başladı. El Fetih ise zamanla Batı yakası ve Gazze'de bir Filistin devletinin kurulması gibi siyasal seçenekler aramaya başladı. Ancak 1973 sonrasında buna karşı PFLP'nin önderliğinde bir red cephesi kuruldu. El-Fetih ılımlı bir tutuma eğilim gösterirken, radikal Arap devletlerince desteklenen PFLP silahlı mücadelenin taraftarlığını yapmaya başladı. Ama daha sonra Filistin grupları ile Lübnan Sığı arasındaki mücadele çeşitli grupları birleşmeye itti. Saika örgütünün Suriye'nin Filistin hareketini frenleme politikasını desteklemesi, bu örgütün FKÖ'den çıkarılmasına, Suriye'nin 1976 Haziran'ında Lübnan'ı işgali ise prestijini yitirmesine yol açtı. Ürdün tarafından 1970'te yok edilme tehdidi ve tehlikesi, birçok Filistin örgütünün FKÖ'ye egemenlik ve meşruluk tanıması sonucunu doğurmuştur. Bugüne kadar da hareketin yapısından çok çeşitli grupların bağlılığı, PKÖ'nün gücünü oluşturmuş ve bütün Filistin halkının temsilcisi durumuna yükseltmiştir. Gerçekten de BM Genel Kurulu 22 Kasım 1974'te FKÖ'yü 4,5 milyon Filistinlinin tek meşru temsilcisi olarak tanıdı. Daha önce değinildiği gibi İsrail FKÖ saldırılarında bir üs olarak kullanıldığı gerekçesiyle Lübnan'ı 1982'de işgale başlayınca Filistinliler ülkeden ayrılıp dost Arap ülkelerine dağıldılar ve FKÖ'nün merkezi de Tunus'a taşındı. Ancak bu tarihten sonra FKÖ içindeki çok çeşitli direniş örgütleriyle FKÖ önderi Yasser Arafat arasında İsrail'e karşı verilen mücadelenin biçimi konusunda anlaşmazlık ve hatta çatışma çıktı. Nisan 1987'de Cezayir'de toplanan Filistin Ulusal Konseyi'nde FKÖ'nün birliği yeniden sağlandı. Bu yılın sonunda işgal altındaki Filistin topraklarında başlayan taşlı ayaklanma, intifada, FKÖ'nün yönlendirilmesi altında gelişti. Yasser Arafat 1989 Nisan'ında FKÖ Merkez Konseyi tarafından daha önce ilan edilmiş olan Filistin Devleti'nin başkanlığına seçildi. Filistinlilerin sürgündeki parlamentosu olarak bilinen Filistin Ulusal Konseyi 14 Kasım 1988'de bağımsız Filistin Devleti'ni ilan etmişti. Bu arada FKÖ içinde en güçlü grup olan El-Fetih 1989 Ağustos'undaki kongresinde Arafat'ı yeniden Merkez Komitesi Başkanlığı'na getirdi. BII Arap-İsrail ve FKÖ'nün mücadelesinin herhalde sonuncusu olmayacak olan 7. aşamasında FKÖ'nün ısrarlı çabaları ile yeni ve nasıl biteceği bugünden açık bir biçimde görülemeyen bir aşamaya girildi. 1989 yılında İsrail'in işgali altında olan Batı yakası ve Gazze şeridinde şiddet olayları arttı. 8 Ekim 1990'da Kudüs'teki El-Aksa Camii çevresinde yüzlerce Filistinli öldü. 1991 yılında ABD'nin Orta Doğu'da askeri ve siyasal etkinliğinin arttığı görülür. Bunu sağlayan iki önemli gelişme, Sovyetler Birliği'nin dağılıp bölgedeki etkinliğini yitirmesi ve 1990 Körfez Savaşı'nda ABD'nin başını çektiği koalisyonun Irak'a karşı kesin bir üstünlük sağlamasıdır. Bu gelişmelerin sonucu olarak ve ABD'nin İsrail'e uyguladığı baskının da yardımıyla Ağustos ayında ABD ve Rusya'nın önderliğinde Orta Doğu barış görüşmeleri başladı. 23 Haziran 1992'de yapılan seçimlerde Isaac Rabin'in İşçi Partisi iktidara geldi ve Rabin İsrail ile Arap komşuları arasında barış ve uzlaşmadan söz etmeye başladı. Barış görüşmeleri 1993 Eylül'ünde İsrail ile FKÖ arasında gerçekten tarihi sayılabilecek anlaşmalarla sonuçlandı. FKÖ İsrail'in bölgedeki varlığını kabul ederken, İsrail'de FKÖ ve onun önderi Yasser Arafat'ı Filistin halkının gerçek temsilcisi olarak tanıdı. 13 Eylül'de imzalanan bir başka anlaşma ile de Gazze şeridi ve Batı yakasındaki Eriha kentinde özerk Filistin yönetiminin kurulması karara bağlandı. 14 Eylül'de İsrail ile Ürdün gelecek barış antlaşmasının çerçevesini çizen bir anlaşma imzaladılar. 25 Temmuz 1994'te ise Washington'da Kral Hüseyin ile İsrail Başbakanı Isaac Rabin iki ülke arasında 46 yıldan beri süren savaş durumunu ortadan kaldıran anlaşmaya imza koydular. Mısır, İsrail ile daha önce anlaşmaya vardığından Orta Doğu barışının gerçekleşmesi için ABD bu tarihten sonra baskısını Suriye üzerinde yoğunlaştıracaktır. Suriye, İsrail ile ayrı ayrı yapılacak anlaşmalara Arap davasına zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkmaktadır. Ancak şimdi Sovyet desteğinden yoksun olan ve Batı yardım ve yatırımlarına gereksinim duyan Hafız Esad'ın ABD'nin baskısına ne kadar dayanabileceği sorulan sorular arasındadır. Yukarıda anlatılan anlaşmalar Orta Doğu'da yeni ve önemli bir dönemi başlatmıştır. Ancak bölgeye barışın geldiğini ya da yakın bir gelecekte geleceğini söylemek saf dillik olur. Daha bağımsız bir Filistin devleti kurulmamış, böyle bir devletle İsrail ve Arap devletlerinin nasıl bir ilişki içine girecekleri belli olmamıştır. Bölgede Arap-İsrail davasının dışında Irak'ı İran'daki kökten dinci rejimi, Yemen'i nasıl bir geleceğin beklediği, Arap-İsrail uzlaşmasına çoğu kez terörle karşılık veren çok çeşitli terör gruplarının nasıl denetim altına alınacağı ve bölge sularının nasıl kullanılacağı gibi çözümü zor sorunlar vardır. İran gelişmeleri, devrim ve savaş. 1. İran'ın iç gelişmeleri. Doktor Musaddık'ın düşürülmesinden sonra Şah Pehlevi'nin otoriter yönetimi altında İran uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamaya başladı. Bunun en önemli nedeni Suudi Arabistan'dan sonra üretimde dünyada ikinci sırayı alan İran'ın muazzam petrol geliri ve bu gelirin yarattığı ama ufak bir toplum kesiminin yararlandığı göz kamaştırıcı zenginliğiydi. 1960'larda Şah'ın İran ekonomisini modernleştirme çabalarının sonucunda İran'ın gayri safi ulusal geliri tam 2 kat arttı. Ayrıca 1968 yılında İngiltere'nin bölgeden çekilmesinden sonra Şah İran'ı bölgenin başat askeri gücü haline getirmeye çalıştı. Bu amaçla 1978 yılında 7,5 milyar dolarlık Amerikan yapısı silah alınacağını açıkladı. İran'ın ABD'ye yaklaşmasının nedeni 2000 kilometre uzunluğunda ortak bir sınıra sahip bulunduğu Sovyetler Birliği'nden korkusu ve ABD'nin bu devleti Basra Körfezi'nin dışında tutmak isteğinin İran'ın çıkarlarıyla uyuşmasıydı. Ancak sonunda Şah'ın rejimini deviren Sovyet genişlemesi değil, İran'ın iç karışıklıkları oldu. Bir süreden beri binlerce kişinin ölmesine yol açan ve Tahran ile öteki İran kentlerinde normal yaşamı ortadan kaldıran ayaklanmalar 1979 yılının Ocak ayında şiddetini artırdı. Artık belirli reformların yapılması değil, 12 yıl önce kraliçesi ile birlikte resmen taş giymiş bulunan Şah'ın tahttan indirilmesi amaçlanmaktaydı. 2. Şah'a karşı muhalefet. Şah yönetimine başkaldıranlar arasında İran Ulusal Haber Alma ve Güvenlik Örgütü, SAVAK, tarafından acımasız bir baskı altında tutulan Müslümanlar, liberal politikacılar, pazar esnafı, aydınlar, insan hakları taraftarları, öğrenciler ve komünistler gibi birçok değişik gruplar bulunmakta ve eylem tam bir halk hareketi görünümünü almaktaydı. Tüm bu gruplar değişik ideolojilerine rağmen önce Irak ve sonra Paris'te sürgün hayatı yaşayan Ayetullah Hümeyni'nin örgütlediği Müslüman gelenekçi hareketi içinde birleşmişlerdi. Başta Hümeyni olmak üzere dinsel önderler olan Ayetullahların asıl destekçileri hızlı endüstrileşme ve bunun sonucu olarak kırsal kesimden kentsel kesime göç hareketiyle ortaya çıkan fakir halktı ve hareketin mali kaynağını da İran toplumunda etkili bir güç olan pazar esnafı, Bazaari sağlamaktaydı. Hümeyni giderek Şah'a karşı direnmenin simgesi haline geldi. Halk ayaklanmalarına karşı rejimin en büyük kozu, içinde saraya bağlılığı ile tanınan 8000 kişilik saltanat muhafızının da bulunduğu İran ordusuydu. Ama 1979 Şubat'ında silahlı kuvvetler komutanları ortaya çıkan siyasal bunalımda tarafsızlıklarını ilan ederek askerlerini kışlalarına çektiler ve böylece Şah'ın rejimi savunmasız kaldı. Bu durumda hızını artıran muhalefet İran'ın önemli kentlerinde gösterilere başladı ve güvenlik kuvvetleriyle kanlı çarpışmalar oldu. 1979 Şubat'ına gelindiğinde son bir yıl içinde en az 10 bin kişinin öldüğü bildirilmekteydi. Bu arada endüstri işçileri ve özellikle petrol rafinerilerinde çalışan işçiler kitle halinde greve gidiyorlardı. 3. Şah'ın tedbirleri ve eylemin genişlemesi. İran'da giderek gelişen muhalefeti susturmak için Şah ve Başbakanı Şerif Ermani, 1978 yılının sonunda SAVAK'ın yüksek düzey yöneticilerini görevden uzaklaştırıp çok sayıda siyasal tutukluyu salıvermişlerse de hareket hızı ve gücünden pek bir şey kaybetmemiştir. Bunun üzerine Şah, Şerif Ermani'nin yerine General Reza Asari'yi başbakanlığa getirdi. Kasım sonu ile Aralık aylarında Şah karşıtı gösteriler, hükümet ile karşıtı güçler arasındaki çatışmalar ve sürgündeki Hümeyni'nin direktifleriyle ülke çapında grevler şiddetlendi. Bu aylara rastlayan Kutsal Muharrem ayında Hümeyni, Tahran'da dağıtılan bir aralık bildirisiyle taraftarlarına İslam'ı korumak için kanınızı feda ediniz ve bu kutsal Muharrem ayında Tiran ve Asalakları deviriniz. Askerlere de kışlalarınızı terk edip kutsal bir görev olan halkın yanındaki yerinizi alınız diye sesleniyordu. Bu arada Amerikan Başkanı Carter 12 Aralık 1978'deki bir basın konferansında Hümeyni'yi dolaylı olarak İran'daki şiddeti teşvik etmekle suçladı ve yabancı ülkelerden sorumsuz demeçlerle halkı ayaklandırma girişimlerinin son bulmasını isteyerek Şah bizim destek ve güvenimize sahiptir dedi. İran'daki karışıklıkların giderek artması ve tahtını temelinden sarsmaya başlaması karşısında Şah, 1952-1953 yıllarında Doktor Musaddık hükümetinde İçişleri Bakanı olmuş ve birçok kez hapse girmiş olan muhalefet önderlerinden Doktor Gulam Hüseyin Sadık'ın yeni bir hükümet kurmasına razı olduysa da bu hükümet kurulamadı. Tüm yukarıda sayılan grupların oluşturduğu ulusal cephe, Hümeyni'nin direktifiyle Şah'ın otoritesi altında hangi önderin başkanlığı altında olursa olsun hiçbir hükümeti desteklememe kararını almıştı. Bu arada grevler yüzünden ülkenin petrol ihracatı tümüyle durdu. Genişleyen ve şimdi yabancılara da yönelmeye başlayan hareketler sonucu Tahran'daki batılı ülkelerin büyükelçileri yurttaşlarına İran'ı terk etmelerini tavsiye etmeye başladılar. Amerikan hükümeti 30 Aralık 1978'de uçak gemisini de içeren bir filoyu Filipinler'den Hint Okyanusu'na gönderdiğini açıkladı. 4. Bahtiyar hükümeti ve Şah'ın İran'dan ayrılması. Şah son bir girişim olarak ulusal cephenin ileri gelen üyelerinden Şahbur Bahtiyar'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. Bahtiyar bu görevi kabul edince Hümeyni karara karşı çıktı ve ulusal cephede Bahtiyar'ı üyelikten çıkardı. Bahtiyar 11 Ocak 1979'da kabinesini ve 17 noktalı programını mecliste açıkladı. Bu program Savak'ın tasfiyesini, sıkı yönetimin aşamalarla kaldırılmasını, insan haklarını çiğneyenlerin cezalandırılmasını, siyasal tutukluların salıverilmelerini, dini önderlerin yönetimde daha çok pay sahibi olmalarını, Arap devletleri ve FKÖ ile sıkı ilişkiler kurulmasını, İsrail'e petrol ihracatının durdurulmasını içeriyordu. Yeni hükümet 16 Ocak 1979'da meclisten güven oyu aldı. Daha 3 Ocak'ta Bahtiyar Şah'ın yeni hükümet kurulduktan sonra dinlenmek amacıyla ülkeden ayrılacağını ve yokluğunda yerini bir saltanat konseyinin alacağını açıklamıştı. ABD 4 Ocak'ta Bahtiyar hükümetiyle işbirliğine hazır olduğunu açıkladı. Ancak tıpkı öncesinde olduğu gibi bu hükümete karşı muhalefet de sürdü. Yeni hükümetin güven oyu almasından hemen sonra 16 Ocak 1979'da Şah ve Şahbanu Farah Tahran'dan ayrıldılar ve Asuan kentinde Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat tarafından karşılandılar. Bir gün sonra Şahbanu ve 3 çocuğu ABD'ye gittiler. Şah Mısır'dan sonra Fas'a, oradan da Bahama Adaları'na geçti. Şah'ın İran'dan ayrılışı İran'da sevinç gösterileriyle kutlandı. Bu arada Hümeyni, 13 Ocak'ta yasal olmayan hükümetin yerine geçici bir devrimci İslam Konseyi'nin kurulduğunu açıklamıştı. 5. İran İslam Cumhuriyeti. Şah'ın ayrılmasından sonra İran'da siyasal istikrarın sağlanması için bir yanda silahlı kuvvetlerle yeni hükümet, öte yanda Doktor Bazargan'ın arabuluculuk yaptığı muhalefet arasında görüşmeler başladı. Bazargan, Hümeyni'nin İran'a dönmesinden sonra devrimci İslam Konseyi'ni açıklayacağını, Bahtiyar'ın hemen başbakanlıktan istifa etmesi gerektiğini, aksi halde hükümeti tümden güçsüz bırakacak grevlerin başlayacağını söyledi. Hümeyni'nin dönüşü ve iktidarı almasına karşı ordu direnecek olursa, Hümeyni taraftarlarının savaşacakları tehdidinde bulundu. Bahtiyar istifa etmemekle birlikte 30 Ocak'ta Hümeyni'nin İran'a dönebileceğini söyledi. Hümeyni 1 Şubat 1979 tarihinde Fransa'daki sürgün yaşamından Tahran'a döndü ve 3 milyon İranlı tarafından karşılandı. Hümeyni 5 Şubat'ta Doktor Mehdi Bazargan'ın geçici hükümetin başkanı olarak atandığını, onun kuracağı hükümete karşı direnmenin kutsal dinsel yasalara karşı koymak anlamına geleceğini ve bu gibi davranışların şiddetle cezalandırılacağını söyledi. 9 Şubat'ta da 6 maddelik programını açıkladı. İ. Bahtiyar'ın istifa edip yetkileri kendisine bırakması. İ. İslam Cumhuriyeti'nin kurulması için referandum yapılması. İ. İran ekonomisinin yeniden çalışmaya başlaması, İYİ ve bir kurucu meclisin toplanması ve meclis için seçimlerin yapılması ve VI sonunda yetkilerin sürekli bir hükümete devredilmesi. Bu arada Bahtiyar hükümetinin Dışişleri Bakanı 6 Şubat'ta İran'ın Sento'dan ayrılıp kendi çıkarlarını koruyacağını ve bağlantısız bir dış politika izleyeceğini açıklamıştı. 11 Şubat 1979'da Şah'ın atadığı son hükümet olan Bahtiyar hükümeti düştü ve ordu komutanları askerlerini kışlaya çekip geçici hükümeti tanıyacaklarını açıkladılar. Hümeyni ülkenin birçok yerinde sürmekte olan karışıklıklara son verilmesini ve Doktor Bazargan'ın desteklenmesini istedi. Ayrıca tüm silahların merkezi otoriteye devredilmesi çağrısında bulundu. Kısa bir süre sonra İran'da iki güç merkezi ortaya çıktı. Hümeyni'nin başkanlığında ve merkezi Kum kenti olan İslam Devrimci Konseyi ile yetkilerinin çok sınırlandırılmış olduğundan ve kendisine hiç danışılmadan yapılan tutuklama ve idamlardan şikayet eden Doktor Bazargan'ın başkanlığındaki hükümet. İran'da 30-31 Mart'ta yapılan referandumla İran İslam Cumhuriyeti kuruldu ve 3 Ağustos'ta da İran'ı resmen İslam Cumhuriyeti yapacak olan yeni anayasayı kabul edecek 73 üyeli konsey seçimi yapıldı. Hümeyni 16 Ağustos'ta yaptığı bir konuşmada baskı altında tutulan tüm Müslüman halkların İslam dünyasında çürümüş ve baskıcı hükümetleri devirmeleri ve başta Lübnan'ın güneyinde İsrail'in kurbanı olan Lübnanlı ve Filistinliler olmak üzere tüm İslam ülkelerinin büyük devletlere başkaldırıp ajanlarını yok etmeleri çağrısında bulundu. Ağustos ayında Hümeyni ile Doktor Bazargan arasında hükümetin yetkileri konusunda anlaşmazlık başlamıştı. 5 Kasım 1979'da Bazargan hükümetinin istifası Hümeyni tarafından kabul edildi. Hümeyni bu geçiş döneminde ülkeyi devrimci konseyin yöneteceğini ve ayrıca bu organın İYİ anayasayı referanduma sunacağını, İYİ ulusal danışma meclisi için seçimleri hazırlayacağını ve İYİ bir cumhurbaşkanı atayacağını açıkladı. 6. Dış ilişkiler. Bazargan hükümetinin Dışişleri Bakanı Sanjabi, 11 Mart 1979'da yaptığı açıklamada İran'ın bağımsızlık ve tarafsızlık temeline dayanan bir dış politika izleyeceğini, Sovyetler Birliği ve Batılı devletlerle dostça ilişkiler kurmaya hazır olduklarını, Sento'dan çıkma kararını vermiş olmalarına rağmen Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki RCD örgütündeki üyeliğini sürdüreceğini ve bunun içine Afganistan, Hindistan ve Irak'ı da alacak biçimde genişletilmesi için çalışılacağını açıkladı. İran hükümeti 18 Şubat'ta İsrail'le diplomatik ilişkilerini kesti ve FKÖ önderi Yasser Arafat aynı gün Tahran'da coşkuyla karşılanarak burada bir FKÖ bürosu açıldı. Şah döneminde ABD ile sürdürülen yakın askeri işbirliğinin de sona erdirildiği açıklandı. 4 Kasım 1979'da Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği bir grup silahlı öğrenci tarafından basıldı ve öğrenciler Şah'ın ABD hükümeti tarafından İran'a geri verilmesine kadar Büyükelçilik personelini rehin tutacaklarını açıkladılar. Bu hareket uluslararası alanda şiddetle eleştirilmesine ve ABD'nin 1980 Nisan'ında rehineleri kurtarmak için giriştiği başarısız kurtarma harekatı da dahil tüm çabalara rağmen bunalım sürdü. ABD, İran'la diplomatik ilişkilerini 7 Nisan'da kesti ve Şah 27 Temmuz 1980'de Mısır'da öldü. Rehineler olayı 21 Ocak 1981 tarihinde ABD'nin ülkede el konmuş bulunan İran mali değerlerinin serbest bırakması karşılığında rehinelerin salıverilmeleri ile sona erdi. İran'da karışıklıklar rehineler olayından sonra da sürdü. Cumhurbaşkanı seçilmiş olan Abol Hassan Beni Sadr, İslami ilkelere ters davrandığı gerekçesiyle görevden alındı ve 1981 Haziran'ında yeni bir idam dalgası başladı. 1981 yılının sonuna kadar rejim aleyhtarı 2000 kişinin devrimci idam mangaları tarafından idam edildiği bildirildi. Bu arada 22 Eylül 1980'de Şaddül Arap su yolu üzerindeki anlaşmazlık yüzünden İran ile Irak arasında silahlı çatışma başladı. Irak uçakları Tahran havaalanında dahil İran'ın hava üslerini, İran'da Irak üslerini bombaladılar. Her iki tarafında kesin bir üstünlük kuramadığı bu 20. yüzyılın bölgesel yıpratma savaşı 1988'e dek sürdü. İran İslam Devrimi, tarihin devrimlerin çoğu için vardığı genel yargıyı doğrulayan bir olay olarak değerlendirilebilir. Devrimlerin çoğu İran Şahı'nın yaptığı gibi yöneticilerin uyguladıkları baskıdan ve aşırılıklardan kaynaklanır. Rejimi kurtarmak için genellikle hukukun dışına taşan uygulamalarda bulunulur. Ancak eski rejimin yerini alan devrim yönetimi de belki de önceden istenmeyen, planlanmayan ve görülemeyen aşırı bir noktaya doğru kayar. 7. İran-Irak Savaşı. 1969 Nisan'ında ABD'nin desteğine sahip bulunan ve askeri bakımdan güçlü olan İran Şahı, önemli bir su yolu olan Şattül Arap'ın tümüyle Irak'a bırakıldığı 1937 tarihli Irak-İran sınır antlaşmasını ortadan kaldırmak istedi. Bu amaçla İran gemilerini bir güç ve hükümranlık gösterisi olarak bölgeye gönderdiğinde iki ülke arasında silahlı çatışma çıktı ve 1970 yılında da diplomatik ilişkiler kesildi. Ancak çok geçmeden 1973 yılında Irak ile İran arasında diplomatik ilişkiler yeniden kuruldu ve 1975 yılında bir de anlaşma imzalandı. Buna göre iki ülke arasında sınır su yolunun en derin noktasından geçecekti. Böylece su yolu paylaşılmış oluyor ve İran'da, Irak'ta Kürtleri merkezi hükümete karşı desteklemeyeceğini taahhüt ediyordu. İki ülke arasında bu anlaşmaya rağmen İran'ın 1971 yılında işgal yolu ile ele geçirdiği Körfez adalarından Abu Musa, Büyük ve Küçük Tump adalarının İran'ın elinde kalması gerek Irak gerekse öteki Körfez devletleri tarafından eleştirilmeye devam etti. Bu üç stratejik ada yüzünden zaten çok dostça olmayan İran-Irak ilişkileri 1979 yılında Tahran'da Şiiliğin şiddetli bir propagandasını yapan Humeyni rejiminin iktidara gelmesiyle gerginleşmeye başladı. Bağdat'taki Saddam Hüseyin rejiminin endişesi, yeni İran hükümetinin Irak'taki Şii çoğunluğunu Sünni yöneticilere karşı kışkırtması olasılığıydı. Bu arada Irak, İran'daki Arap bölgesi olan Kuzistan'a özerklik verilmesi iddialarını savunmaya başlamıştı. 1980 yılının ortalarında İran Devrim Hareketi'nin İran ordusundaki yüksek rütbeli subayları tasfiye etmesi ve rehineler olayıyla da ABD'nin düşmanlığını üzerine çekmesi, bu devletin askeri bakımdan güçsüz bir duruma geldiği izlenimini uyandırıyordu. 22 Eylül 1980'de İran'ın iki ülke arasında anlaşmazlık konusu olan bir bölgeden askerlerini çekmeyi reddetmesi üzerine, Irak ordusu 500 kilometre uzunluğundaki sınırı geçti. Irak, 16 Eylül'de Şattül Arap Anlaşması'nı da feshettiğini açıklamıştı. İran'ın direnişi tahmin edildiğinden daha sert çıktı. İlk tepkisi, yalnız İran topraklarında ilerleyen Irak birliklerini değil, aynı zamanda Basra Limanı'nı da bombalamak oldu. Aynı ay Tahran ve Bağdat'ta bombalamadan paylarını aldılar. Eylül'ün sonunda Irak ordusu Abadan ve Hürrem şehir kentlerini abluka altına almış olmakla birlikte, kış ayları gelmeden Irak savaştaki amaçlarına ulaşabilmiş değildi. Kış mevsimi boyunca tüm arabuluculuk faaliyetleri başarısızlıkla sonuçlandı ve 1981 Nisan ayı ile birlikte savaş yeniden yoğunlaştı. Haziran başlarında İran birlikleri ellerinden çıkmış bulunan toprakları yeniden ele geçirmek için büyük ölçekli saldırılarda bulundular. 1981 kışına gelindiğinde savaş yeniden durağanlaştı ve yıpratma savaşı biçimini aldı. 1980 kışında başlayan İran-Irak çatışmasında Irak'ın savaşın başındaki şaşırtıcı ve hızlı harekatı 3 hafta içinde ya İran tarafından durduruldu ya da başka askeri nedenlerle durmak zorunda kaldı. Belki de Bağdat yönetimi Tahran'ın derhal barış isteyeceğini tahmin etti. Bu tahmin boş çıktı ve ilk yenilgilerden sonra İran savaşta en azından dengeyi sağladı. Dolayısıyla savaş Irak'ın niyetinin aksine bir yıpratma savaşı biçimine dönüştü. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları örneklerinde gördüğümüz gibi yıpratma savaşı uzun süreli nefes gerektirir. Ekonomik gücünü ve insan kaynağını en uzun süreye yayabilen tarafın önemli bir avantajı vardır. Böylesine uzun vadeli bir savaşta İran kendini Irak'tan daha rahat hissetmeye başladı ve Irak da bunu anladı. Kısaca ekonomi ve insan gücü önem kazandı. İşin ilginç yönü, savaşan tarafların ikisinin de ekonomik gücünün büyük ölçüde ihraç edebildikleri petrole dayanmasıydı. Ancak Irak petrol boru hatlarından ihracatını sürdürebilirken İran'ın petrol ihracatı tümüyle Basra Körfezi'ne dayanmaktaydı. Dolayısıyla Körfez'de petrol trafiğinin kesintisiz sürmesi Irak'ın değil İran'ın işine gelmekteydi ve bu yüzden savaş boyunca Irak sürekli deniz hedeflerini yani petrol taşıyan hedefleri vurdu. Savaşta Irak'ı destekleyen küçük Körfez ülkeleri Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ve Suudi Arabistan'ın da petrol trafiğinin sürmesinde çıkarları vardı. Körfez Savaşı'nın tırmanması ve dünya barışına tehdit oluşturması çatışmaya ABD'nin karışmasıyla oldu. Bunun iki nedeni vardır. İyi, geleneksel olarak dünya ticaretinin özgürce yapılması ve açık denizlerin serbestliği Amerikan dış politikasının temeli olmuştur. İyi. Ancak daha da önemli olmak üzere büyük dostu Japonya ile Avrupalı müttefikleri bölgeden petrol ithalatına, yerel dostları ise ihracatına muhtaçtırlar. Kısaca Batı dünyası Körfez petrolüne bağımlıdır. 12. kaset, 2. yüzün sonu.